Bu haftanın vaazı, Dört Dünya Krallıkları ve Allah'ın Kralı, Daniel 2. bölüm. Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün istiyorum gene Daniel kitabından okuyalım. Biliyorsunuz biz onu inceliyoruz sırayla. Sahi pek sıra tutmadık. Önce daha kolay bölümleri okuduk. Şimdi daha zor bölümleri okuyacağız. Ve Daniel kitabına baktığımız zaman görüyoruz. Orada iki tür yazılar var. Bazı olaylar var. Hani birer hikaye gibi bir olay anlattırıyor. Ve öbür bölümlerde sadece Daniel'in gördüğü görümlerine bakacağız. Çünkü Daniel çok büyük bir peygamber idi. Daha fazla biz hani kızan derslerinde anlatılan şeyleri biliyoruz. Birinci bölümde Daniel'de geçiyor. Nasıl kendi kasabasından, Yeruşalim'den sürgün edildi. Ve o da üç arkadaşıyla nasıl deneniyor. Rab onları deniyor. Acaba o gurbette şimdi Rab'ı sadıkan kalacaklar mı? Yoksa yani Allahsız milletlerin yollarını mı tutacaklar? Bunu okuyoruz birinci bölümde. Şadrak, Meşak ve Abednego üç arkadaşı. Onlar o da deneniyor. Geçiyoruz, o da görüyoruz. Üçüncü bölümde nasıl Kral Nebukadnezar kocaman bir heykel yapıyor kendine ve istiyor bütün dünya ona tapsın. Ve o üç arkadaş karşı geliyor ve diyorlar ki hayır, biz tapmayacağız. Ne olursa olsun. En sonunda ateşli fırına atılıyor. Rab onları orada koruyor. Dördüncü bölümde okuyoruz nasıl Kral Nebukadnezar deli oluyor. Rab onu aşağıladı. Ona bir inek aklını verdi. Kendini inek sandı ve 7 sene öyle geçti. 5. bölümde görüyoruz nasıl Kral Nebukadnezar'ın torunu Belşazar başlıyor hani kendini çok fazla beğenmeye ve Rab'bin tapınağından getirilen kutsal altın eşyaları içkicilik için kullanıyor. Ve sadece içkicilik için değil, bunlarla başlıyor başka tanrılara, putlara tapınmaya, övmeye. Ve tam o gecede Rab onun canını aldı ve artık 6. bölümde Daniel artık yaşlandığı zaman Rab onu bir daha deniyor. Sokuyorlar, ona sokuculuk yapıyorlar. Ve kral buyuruyor onu bir aslan çukuruna atsınlar. Ve Rab onu aslan çukurunda koruyor. Bütün bu hikayeleri biliyoruz. Bütün bu hikayelerin yani dediğimiz gibi daha fazla kızanlara anlattığımız şeyler. Ve kendi kendimize soruyoruz. Peki bütün bunlar niçin böyle yazıldı? Bunların anlamı nedir? Daniel kitabının manası nedir? Ve oraya baktığımız zaman görüyoruz bambaşka bir anlam, bambaşka bir sıra. O yazılmadı kızanlar için. O yazılmadı sadece bizim imanımızı kuvvetlendirmek için. Hayır, tema bambaşka. Daniel gençliğinde esir tutulduğu zaman, uzak bir memlekete sürüldüğü zaman, o vakit onun yüreğinde ve bütün esirlerin yüreğinde büyük bir soru var. Hani bizim Allah'ımız nerede? Değil mi? O söz verdi. Ben dünyanın kralıyım. Ben dünyanın efendisiyim. Başka putlar mı ne? Bunlar hepsi güçsüz, önemsiz. Ama şimdi tam tersi. Biz şimdi gurbetteyiz, biz şimdi memleketimizden uzak. Bizim tapınağımızı yıktılar, Allah'ın evini yıktılar. Nerede Allah'ın gücü şimdi? Ve uzun seneler böyle geçti ve cevap yok. Bilmiyorum, var imanlılar hiç düşünmüyor. Onlar sadece kendi hayatına bakıyorlar. Sadece kendi bereketlerine bakıyorlar. Ama kim imanlı olarak biraz düşünerse, biraz yani kendi bereket düşüncesinden uzaklaşarsa, hani ederse, hani acaba Rabbin şanı ne oluyor? İsa Mesih'in gücü nerede? Düşünüyorum acaba komünist vaktinde nasılydı? İlahide okuyorsun Rab sen bütün dünyanın efendisisin ama polisler seni dövüyor. Polisler seni mahpusa atıyor. Nerede bizim Allah'ımız? Daniel tam bu durumdaydı. Acaba Allah gene de ilgileniyor mu? Çünkü o zaman öyle bir düşünce var idi. Her Tanrı'nın bir sınırı var. Her Tanrı'nın bir toprağı var. Onun gücü ancak orada geçiyor. Ve madem bizi uzaklara sürüldü demek ki bizim Tanrımız güçsüz. Bir şey yapamıyor. Ve asıl tema, asıl soru budur. Acaba Rab, Yahve gerçekten dünyanın efendisi mi? Acaba gerçekten tarihi o mu yönetiyor? O mu gidiyor? Yoksa başka güçler var ondan daha büyük. Ve Daniel ve bütün İsrailler bu soru yani senelerce sordular. Senelerce bir depresyona girdiler. Nerede bizim Allah'ımız? Ve eminim biz de bugünlerde belki biz de aynı duyguya kapılıyoruz. Nerede bizim Allah'ımız? Nerede onun gücü? Ne, değil mi? İsa Mesih dünyanın Rabbidir, bütün dünyanın efendisi diye dua ediyoruz, tapıyoruz ona, ilahi söylüyoruz. Ama nerede? Açtı mı televizyonu? Türkiye'de o kadar az imanlı var. Herkes sanki Muhammed'in peşine gidiyor. Nerede bizim Allah'ımız? Bakıyorsun başka devletlerde ateizm o kadar çoğaldı. Ve soruyorsun kendine, yani imanlılarla eğleniyorlar, imanlıları öldürüyorlar, imanlılara yani baskı yapıyorlar. Nerede bizim Allah'ımız? Acaba dünyanın tarihi nasıl? Ve hiç unutmayalım tabii ki Daniel İsa'dan önce yaşadı. O İsa'yı gördü bir videnye gibi ama anlayamadı tabii ki ne zaman ve nasıl oluyor. Ve bu temada onun kitabını okuduğumuz zaman çok büyük bir senaryo görüyoruz. Rab Daniel'e öyle bir anlayış verdi, öyle bir güç verdi ki dünyanın sonuna kadar bütün tarihleri görsün. Ve bugün okuyacağız onun ikinci bölümünü. Bu da Daniel daha gençtir. Ve şimdi okuyoruz Daniel ikinci bölümde. Rab, Kral Nebukadnezar'a nasıl konuştu? İlginç bir şey şu ki, Daniel kitabı kutsal kitapta özel bir yer alıyor. Biliyorsunuz yeni ayet, İncil yazıldı Grekçe. Eski Gırskı yazık, değil mi? Eski antlaşma yazıldı İbranice. Yani Yahudilerin kendi dili. Ama sadece bu parça, Daniel 2. bölümden 7. bölüme kadar başka bir dilde yazıldı. Aramice. İlginç bir şey. Çünkü o Aramice bugünkü Angliski gibi, bugünkü İngilizce gibi. Herkes onu konuşuyordu. İki kişi, iki yabancı bir yolda karşılaştıkları zaman hemen Aramice konuşurdular. Çünkü ortak dili buydu. Ve Rab istedi ki özellikle bu bölümler, hani nerede en çok action geçiyor, okuduğumuz parçaları anlattık ya, tam ve bu okuyacağımız bugün Daniel 2. ve 7. bölüm çok ilginç. Bunlar sanki aynı olayı anlattırıyor. İstedi ki bu olaylar bütün dünyaya bildirilsin. Değilse de Yahudilere. Bütün dünya bilsin. Ben Kral Nebukadnezar'a ne yaptım? Ben ona bir inek aklı verdim. Hani alçaltırdım çünkü kendini çok fazla gururlandırdı. Belşazar'a ben ne yaptım? Tamam mı? Ben el gönderdim duvara yazsın. Rab böyle konuşuyor. Bütün dünyanın haberi olsun diye. Bugün okuyacağız Daniel 2. bölümü. Başlıyoruz ayet 1'den. Krallığının 2. yılında Nebukadnezar bir düş gördü. Yani bir rüya gördü. Ruhu üzüntü ile sarsıldı. Uykusu kaçtı. Düşün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırdı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. Kral dedi ki, beni üzüntü ile sarsan bir düş gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Belki de Nebukadnezar kendisi unuttu rüyayı. İnsan aslında her gece rüya görüyor ama çoğunu unutuyoruz. 95% unutuyoruz. Kalktın mı? Belki bazı şeyleri hatırlıyorsun ama tam olarak hatırlamıyorsun. Ama bazı rüyalar o kadar hızlı, o kadar kuvvetli aklında kalıyor, değil mi? Ve bazı rüyalar var gene o kadar hızlı aklında kalmıyorlar. Sen sadece onların efektini hatırlıyorsun ama tam olarak ne görmüşsün unutmuşsun. Ve aynı biçimde Nebukadnezar şimdi biliyor bu rüya önemlidir. Biliyor bu da şimdi tanrılar bana bir şey konuşmak istiyor. Evet, ondan sonra Kral Nebukadnezar çok değişik bir şey istiyor. Diyor ki, bu bakımcılar, rüya bakımcıları, bilmem ne, yıldız falcıları, bilmem ne, ben onlara güvenmiyorum. Doğru söylemek isterseler, gelsinler, değil sadece tukuvasını, yani rüyanın açıklamasını söylesinler bana, rüyanın kendisini anlatsınlar bana. Yani ben çağıracağım kişiler, onlar benim rüyamı anlatsınlar. Plus sonra ayrıca rüyanın ne demek olduğunu anlatsınlar. Çünkü o bilirdi ki bakımcılar, sihirbazlar böyle çok birçok trikler kullanıyor. Kafalarına ne isterse rüyanın açıklamasını olarak bildiriyorlar. Ha bu demektir. Ama bu sefer Nebukadnezar emin olmak istiyor. Ve dedi ki bana sadece rüyanın anlamını söylemeyin, rüyanın kendisini de anlattırın. O zaman anlayacağım açıklamanız doğrudur. Kim bunu yaparsa ona çok büyük ödül, nagrada vereceğim. Ama hiç kimse bilmezse bunu hepinizin kafasını keseceğim. Ve Daniel ve üç arkadaşları bunların içinde. Çünkü Daniel de bir bilim adamıydı. O da bilgiç bir kişiydi. Ve Rab onu mahsustan yolladı Kral Nebukadnezar'ın sarayına. Bu kocaman haberi şimdi bütün dünyaya tanıtırmak için. Gelmesin Daniel'in ağzından ama Nebukadnezar'ın ağzından. Şimdi durum çok kritik. Kral çok kesin buyruk verdi. Hepiniz buraya toplanın. Eğer bana rüyamı söyleyebilirsiniz ve açıklamasını, kim bunu yaparsa büyük ödül vereceğim. Kimse yapmazsa hepiniz öleceksiniz. Okuyoruz, devam ediyoruz. Sonra Daniel evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya, Mişael'e, Azarya'ya anlattı. Göklerin Tanrısına yakarmalarını istedi. Dua etsinler. Öyle ki Tanrı onlara lütfedip bu gizli, yani bu gizli şeyi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler. Gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin Tanrısını övdü. Rab o gecede Daniel'e anlattı Kral Nebukadnezar'ın rüyasını. İlginç bir şey değil mi? Hiç kimse, hiçbir insan danışmadan, hiçbir şey yapmadan, herhangi bir insan gücüyle uğraşmadı. Ve sonra Daniel Allah'a şükür ediyor. Ve diyor ki, bakın bu şimdi önemli. Çünkü bu şükran ilahisinde, şükran duasında bütün meselenin temasını anlıyoruz. Şöyle dedi. Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa kadar övgüler olsun. Bilgelik ve güç O'nundur. O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Evet, bütün okuyacağımız bölümün anlamı ve bütün Daniel kitabının aslında anlamı budur. Büyük krallar sanıyor ki ben yaptım. Bizim ordumuz savaş yendi de böyle krallık yaptı. Hayır. Daniel diyor ki öyle değil. Bizim Allah'ımız sana izin verdi. Evet, devam ediyoruz. Bilgelere bilgelik, anlayışlara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımızın Tanrısı, sana şükrederim, seni överim. Sen ki bana bilgelik ve güç verdin. Senden istediklerimizi bana bildirdin ve kralın düşünü bize açıkladın. Şimdi Daniel çıkıyor Kral Nebukadnezar'ın önüne. Doğru onun suratına bakarak diyor ki sen bu gece böyle bir rüya gördün. Ey kral diyor. Düşün de rüyanda önünde duran büyük bir heykel gördün. Şimdi Daniel bu rüyayı anlattırıyor. Kral Nebukadnezar bir heykel görmüş. Heykel bir pametnik değil mi? Nasıl büyük kasabaların meydanlarında var. Çok büyük ve aşırı parlaktı. Görünüşü korkunçtu. Demek ki sıradan böyle bir insan gibi kocaman ve öyle parlaklık yani ışık saçan adam. Başı diyor saf altından, göğsü ve kolları gümüşten, karnı ile kalçaları tunçtan, bakırdan, bacakları demirden ve ayaklarının bir kesimi demirden ve kesimi çömlekten idi. Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, çömlekten ayaklarını çarparak onları paramparça etti. Demir, çömlek, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerinde saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taş gene büyük bir dağ, bir balkan oldu. Bütün dünyayı doldurdu. İlginç bir şey. Kral Nebukadnezar öyle bir şey görmüş ki bu heykel bundan sonraki yüzlerce senenin tarihini açıklıyor. Bundan sonra tarihte ne olacak? Daniel bunu bir olayda, bir anda anladı. Ve diyor ki, gördüğün düş yani rüya buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen ey kral, kralların kralısın. Göklerin Tanrısı sana egemenlik, güç, kudret ve yücelik verdi. İnsan oğullarını, hayvanları, gökteki kuşları senin eline teslim et. Senin hepsine egemen kıl. Ağzından baş sensin. Yani bu heykel dört parça idi. Yani bir tek heykel idi ama dört değişik metal vardı onda. Altın, gümüş, bakır ve demir. Ve diyor ki bu altın kafa, bu altın baş sensin diyor. Yani senin krallığın şu anda bu birinci krallıktı. Senden sonra, senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek tunçtan üçüncü bir krallık olacak. Ve dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer, demir gibi tümünü kırıp parçalayacak. Daniel'in açıklaması çok belli, çok kesin. Ve diyor ki 4 tane imparatorluk çıkacak. 4 tane büyük krallık çıkacak. Hani yeryüzünde bunlar egemen olacaktı. Ama sonra ne? Ve devam ediyor. Ayaklarla parmakların bir kesimi çömlekten, bir kesimin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak. Çünkü demir çömlekten karışık gönül. Ayak parmaklarının bir parça demirden, bir parça çömlekten olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin çömlekle karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar. Ama demirin çömlekle karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar. Ondan sonra büyük bir söz geliyor şimdi. Şimdiye kadar Daniel sadece insan tarihi anlattı. Ama şimdi şöyle diyor. Bu krallar döneminde, yani bu 4. imparatorluğun zamanında göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın elini geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek. Kendisi gene sonsuza kadar sürecek. İnsan eli değmeden Balkan'dan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, çömleki, gümüşü, altın parçaladığını gördüm. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş, gerçek yorumu da güvenilirdir. Bu da çok büyük kontrast görüyoruz. 4. krallığın, 4. imparatorluğun zamanında diyor, Allah kendi krallığını kuracak. Ve bu krallık önceki bütün 4 imparatorluğu yok edecek. Hani bütün insan imparatorlukları yok edecek ve kendisi sonsuza kadar kalacak. Daniel'in haberi bu. 1, 2, 3, 4'e kadar 4 tane imparatorluk daha geçecek. Ondan sonra Allah'ın krallığı kurulacak. Ve yeryüzünde Allah'ın krallığı sonsuza kadar kalacak. Kral Nebukadnezar sanıyorum bu kadar büyük bir şey beklemedi. O sandı belki bir hangi kurban meselesi ya da bir hangi bir din meselesi. Ama Allah ona bütün dünya tarihini açıkladı. Sonra diyor bu açıklamadan sonra Kral Nebukadnezar Daniel'i yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil sancağının üzerinde vali yaptı. Yani başkentin, Stolitsa'nın hükümeti sanki. Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı. Yani bütün bilgin adamların üstünü koydu. Daniel isteği üzerine Şadrak, Meşak ve Abednego, hani onun üç arkadaşı, onları birinci bölümde gördük. O da onları da Babil ilinde yüksek görevlere atadı. Daniel ise sarayda kaldı. Evet, korkunç büyük bir olay gördük. Dediğimiz gibi biz şimdi bunca sene sonra yaşıyoruz ve bize belki normal geliyor bunu okumak. Ama İsa'dan 550 sene önce yaşarsan ve böyle bir şey anlarsan ve bu düş yani bu videni, bu Daniel'in ve bütün Yahudilerin sorusuna cevaptır. Ne zamana kadar Rab? Nerede senin gücün? Hani sen söz verdin bütün dünyanın kralı sensin, nerede? Daniel cevap veriyor. Bekle 4. imparatorluğu kadar. Ondan sonra yeryüzüme gelip benim krallığımı kuracağım. Ve bu krallığın sonu hiç olmayacak. Evet. Şimdi bakacağız bütün bunlar ne demek oluyor. Geri gidiyoruz abi. Rab Daniel'e bir vergi verdi. Özel bir vergi verdi. Sadece onda vardı. Hatırlıyorsunuz eski zamanlarda, eski daha önce bir Yusuf vardı değil mi? O da az bir şey Daniel gibi geleceğini bilirdi. O da rüyalara açıklama yapabilirdi. Ve şimdi Yusuf'un kardeşi gibi Daniel ortaya çıkıyor. Rab bu vergiyi Daniel'e vermiştir. Ve bu diyor ki bu ne zaman oldu? Kral Nebukadnezar'ın 2. yılı. 1. bölümde okuyoruz. Rab Daniel ve 3 arkadaşına 3 senelik deneme vakti verdi. Dedi ki tamam siz benim sarayımda kalacaksınız ama proben ispit var. 3 sene deneme vakti. Demek bu deneme vakti doldurmadan Daniel görevi çağrılıyor. Ve Rab onu görevi koyuyor. Evet. Ve demek ki Allah kendi evlatlarını denemelerle hazırlıyor. O Rab demedi. Geç şimdi dünyanın en büyük kralına Nebukadnezar'a ve o rüyayı açıkladı. Ama kendisi daha önce hazırlık yaptı. Denemelerle. Eğer Daniel ve arkadaşları yemek konusunda dikkat etmeseydiler bu olay olmayacak. Birinci bölümde okuyoruz. Onlar Kral'ın sarayında çağrıldı. Ama çok iyi biliyorlar. Çünkü Kral'ın sarayında bütün etler bir hangi putlara sunulmuştur. Nasıl biz bu etlerden yiyeceğiz? Nasıl bu sofralara katılacağız? Madem başka tanrılara, putlara sunuldu. Ve Rab dedi ki, hayır dayanın. Ve dedi ki, biz hiç et yemeyeceğiz. Daha iyi vegetarian olalım. Ne kadar hiç bu put etlere dokunmayalım. Bu bir denemeydi. Kolay değildi. Çünkü aynı zamanda korkunçtu. Çünkü el zayıflığa saydılar. Kral dedi ki, bunlar ölecek, öldüreceğin olarak. Evet, Rab kendi evlatlarını denemelerle hazırlıyor. Bunu istemiyoruz değil mi? Biz istiyoruz hemen hazır olalım, hizmet yapalım. Ama denemelerden geçmeden bu olmaz. Musa önceden 40 sene çölde yaşadı. Sonra gözcülük yaptı. Rab hemen demedi, ah sen misin? Geç şimdi, Egipt'e seni yollayacağım. Hayır, 40 sene Rab onu denedi. Davut belki 10 sene kaçtı sağlığı. Ondan sonra krallığa geçti. İsa o da 40 gün deneme içindeydi. Bizim Rabbimiz Efendimiz bile denemelerle iş başına geçti. Biz istersek Rab bizi kullansın. Biz istersek yani ben de Rabbin hizmetçisi olacağım. Ben de Rabbin bana verdiği vergiyi kullanmak istiyorum. O zaman hiç şaşma, denemeler olacak. Bu denemeler olmadan sen görev başına geçemezsin. Sende bir vergi var eminim çünkü İncil bunu yazdı. Sen onu kullanmaya hazır mısın? Evet. Sonra görüyoruz Daniel'in reaksiyonu neydi? Daniel biliyor açan bende bu vergi var. Ama ne yaptı? Demedi, ben yapacağım şimdi, sıkılma, ben yapacağım. Hayır. İmanla dua etti. Ben yaparım demedi. Arkadaşlarıyla birlikte yalvardı. Bu düşünce her zaman lazım imanlı da olsun. Bende ne kadar da fırsat varsa, ne kadar da bilgi ve anlayış ve güç ve vergiler varsa gene de Rabbin yardımına muhtacım. Okuyoruz mesela yeni antlaşmada. Apostolların İşleri 4, 23 ve 24. O zaman polisler tuttu Yuhanna ve Petrus'u. Dediler, bir daha İsa adında vaaz etmeyeceksiniz. Hiçbir daha İsa'nın adını yaymayacaksınız. Böylelikle dediler, siz mi? Hayır, biz daha fazla lazım Allah'a boyun eğelim. Size bu temada boyun eğmeyeceğiz. Ama sonra ne oldu? Demediler, biz yapacağız. Allah bize güç verecek. Öyle demediler. Toplantıya döndüler ve şöyle okuyoruz. Petrus ve Yuhanna serbest bırakıldıktan sonra arkadaşlarına dönüp her şeyi anlattırdılar. Allah evinin güdücüleri ve akıldanıcılar onlara ne söylediler? Kardeşler bunu duyunca seslerini hep birlikte Allah'a kaldırıp şöyle konuştular. Ya Rab, gökyüzünü ve yeryüzünü, denizi ve onların içinde her ne varsa işte bunları yapan sensin. Ve ondan sonra uzun bir dua geliyor. Yani Yuhanna ve Petrus bile kendi güçlerine güvenmediler. Daniel de kendi gücüne ve anlayışına dayanmadı. Kitapları karıştırmadı. Başka bilgi kişileri telefon açmadı. Hayır, diz çöktü, dua etti. Rab ben bilmiyorum, sen bana açıkla. Süleyman meselelerinde 3, 5 ve 6'da Rab şöyle diyor. Rab'be güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rab'bi an. O sen yolunu düze çıkarır. Evet, ne kadar bunu kolay unutuyoruz. Hani bir ilahi var ya, Rab İsa eşsiz bir dosttur, değil mi? Ve o da yazıyor, çok rahat biz kaybederiz, terk edersek duayı. O zaman Rab verecek, biz ne zaman dua edersek. Evet, şimdi okuduğumuz gibi Daniel'in şükran duasına bir göz atalım. Ve diyor ki, bilgi ve güç sadece onundur. Bu çok büyük bir tema. Biz tarihe baktığımız gerekte görüyoruz. O kral bunu yenmiş, o savaşta bu kadar kişi ölmüş, bu devleti ele geçirmiş bilmem ne. Sanki büyük bir haos. Sanki hiç bilmiyoruz. İmparatorluklar, krallıklar kalkıyor ve sonra düşüyor. Değil mi? Ve vakit bir Napolyon vardı. 1800 senesinde yaşadı. Ve bütün Avrupa'yı karıştırdı. Nerede o bugün? Fransa mı ayrıyor bütün Avrupa? Değil mi? Ve aynı bunun gibi krallıklar kalkıyor ve düşüyor. Ve sanki düşünüyoruz. Bunlar rastgele. Bunda hiçbir sıra yok. Ama kutsal kitabı okuduğumuzda görüyoruz var bir sıra. Rabbin bir planı, sonsuz bir planı var. Bilgi ve güç sadece onun diyor. Ondan sonra diyor ki zamanları ve mevsimleri değiştirir. Yani tabiatın, prirodanın efendisi Rab'tır. O yapıyor. Kış, o yapıyor. İlkbahar, o yapıyor. Yaz ve sonbahar. onun elinde. Onun gücüyle bu oluyor. Ve diyor ki madem bu kocaman dünyayı ayırabilir, Rab tarihi de ayırabilir. Rab tarihi de aynı biçimde elinde tutuyor. Kralları diyor tahttan indirir, tahta çıkarır. Onlar düşünüyor ben yaptım. Ama diyor ki hayır sen yapmadın. Rab diyor ben seni kral olarak koydum o yere ve ne zaman istersem seni indireceğim. Evet. Ve diyor ki Rab diyor insanlara anlayış veriyor. Yani Rab kendi planını açıklıyor ve böylelikle peygamberlere fırsat veriyor peygamberlik yapsınlar. Şimdi daha detaylı bakalım. Kral Nebukadnezar'ın rüyasına. Nasıl bir şey görmüş? Evet. Kral Nebukadnezar yatakta yatardı ve kendisinden sonra ne olacağını düşündü. Acaba benim krallığım sürecek mi? Biz büyük bir halk kalacağız mı diye öyle alıp verir. İstanbul'da bir müze var. Gülhane Parkı'nda, Gülhane Müzesi'nde, Arkeoloji Müzesi. Ve orada kendim gördüm. Babil'in duvarından tuğlalar oraya götürdü. Ve o tuğlaların üzerinde yazı var. Ve orada aynı bu kralın konuştuğu laflar geçiyor. Bu tuğlaların üzerinde yazmışlar. Nebukadnezar'ın yaptığı büyük Babil de yapılmıştı. Yani her tuğla üzerinde damga vurmuşlar. Yani bu büyük imparator Nebukadnezar Babil'de yaptı bunu. Heykeller, Kral Nebukadnezar bir heykel gördü. Hep insanın kendi övgüsü için yapılır değil mi? İnsan yapıyor bunu, kendini övsün. Bugün daha fazla bir kişinin ölümünden sonra heykel yapılıyor değil mi? Ama diktatörler bunu yapıyor yaşarken. Albanya'da, değil mi? Arnavutluk'ta bir Enver Hoca vardı. Her bir köşede kendi pametini koydu. Yüzne Kore'de, Güney Kore'de Kim Il-sung, büyük bir diktatör, her yerde, her meydanda kendi pametini diktirdi. Hem kendi heykelini diktirdi. Ve diyor ki, bak ben kontrol ediyorum seni. Sanki her köşe meydanda o vardır. Ve aynısını görüyoruz Kutsal Kitap'ta. Kral Saul, bakın Allah'tan seçilmiş bir kişi, meshedilmiş bir kişi. Ve Kral Saul ne yapıyor? 1 Samuel 15-12'de. Ertesi sabah diyor, Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Ama öğrendi ki Saul Karmel kentine gitmiş. Orada kendine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a dönmüş. Demek Kral Saul o kadar gurur doluydu, o kadar kendini beğenmişti, daha hayattayken kendine heykel yaptırıyor. Evet, tam bunu yaptıktan sonra Samuel gidip Kral Saul'un sonunu, öleceğini ona bildirdi. Evet, Kral Nebukadnezar da aslında dünyanın en büyük diktatörüydü. Ve 4. bölümde 29 ve 30'da şöyle okuyoruz. 12 ay sonra Kral Babil Saray'ın çatısında geziniyordu. Ve Kral dedi ki, Nebukadnezar dedi ki, işte şerefim ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil budur. O kadar gurur dolu, o kadar hevesli. Ve Rab şimdi ona bir ders veriyor. Sen misin? Hayır. Ben seni o yere koydum. Rab kralları indiriyor da bir gecede. Rab izin veriyor. Büyük diktatörler, prezidentler, güçlü kişiler çıksın ve yok olsunlar. Şimdi yeni antlaşmaya baktığımız zaman görüyoruz Meryem, İsa'nın anası Meryem. O daha doğmazdan önce nasıl melek ona bildiriyor. Hani sen gebe kalacaksın. Meryem ayağa kalkıp bir şükran ilahisi, bir övgü ilahisi sunuyor Rab'e. Ve o da şöyle anlattırıyor. Bakın daha İsa doğmasından önce bu. Meryem daha gebe olduğunu anlamadı. Sadece melekten bu haber duydu. Sen gebe kalacaksın. Ve onun üzerine Meryem şöyle konuşuyor. Çünkü kuvvetli olan benim için büyük işler yaptı. Kutsaldır onun adı. Onun merhameti kuşaktan kuşağa, ondan korkan kişilerin üzerinde duruyor. O kendi eliyle kuvvetli işler yaptı. Yüreğinde yükseklik düşünenleri darmadağın etti. O kralları iskemlelerinden aşağı attı ve düşkünleri yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri gene boş ellerden geri çevirdi. İsa doğmazdan önce bile Kutsal Ruh gösterdi ki İsa'nın gelişi önemli bir politik tarafı var. İsa kralları kral iskemlelerinden indirecek. Kocaman bu Herodes, biz ona büyük Herodes diyoruz. Ne oldu? Ne vakit bu üç yıldız bilimciler geldi, korkmaya başladı. Bir bebekten korktu. Ve İsa Mesih gerçekten bunu yapıyor. Bütün bu tema okuyoruz 2. mezmur ayet 1'den 6'ya kadar. Rab orada konuşuyor. Krallara ne yapacak? Ne için milletlerin bu kaynaşması? Halkların bu boş mırmırdanması? Dünyanın kralları kafa kaldırıyorlar. Ve prensler aralarında sözleşiyorlar. Rab'be ve onun Mesih'ine karşı. Onların bağlarını koparalım diyorlar. Ve zincirlerini üzerimizden atalım. Dakika'da aynısını görmüyor muyuz? Bütün dünya birleşiyor. Rab'be karşı ve onun Mesih'ine karşı. Bugün bu İsa için geçerlidir. İsa onun Mesih'idir. Ve diyor ki onların bağlarını koparalım. Allahsız yaşayalım. Artık öyle Allahsız bir dünya yaratalım. Bu imanlarda ne konuşuyor? Onları yok edelim. Zincirleri diyor üzerimizden atalım. Rabbin ve Mesih'inin zincirlerini üzerimizden atalım. Şimdi Rabbin cevabına bakıyoruz. Göklerde oturan gülüyor. Rab onlardan eğleniyor. O zaman öfke içinde onlardan konuşacak. Kızgınlığı ile onları korkutacak. Ben diyecek, kralımı yerleştirdim kutsal Siyon tepesinin üzerine. Bu kral tabii ki İsa Mesih için konuşuyor. O diyor ki, bir kral gibi Yeruşalim'de, kutsal Siyon tepesinin üzerinde krallık yapıyor. Bütün dünya onundur. Evet, insanın gururunu ve Allah'ın karşılığını burada görüyoruz. İnsanın yüreğinde o kadar gurur var, sanıyor ki her şeyi ben yaptım. Her şeyi ben yaparım. Bu en küçük maştapta olabilir. Nasıl mahallede kadınlar konuşuyor, erkekler çalışıyor, kadınlar konuşuyor. Aa ben betonu aldım, ben karıştırdım. En küçük çapta bunu görüyoruz. En büyük derece kadar, imparatorluğa kadar değil mi? Titanic gemisinin sahibi bir laf yaptı. Allah'ın kendisi bile bu gemiyi batıramaz. E ne oldu? Daha birinci yolculuğunda bu gemi battı değil mi? Doğu Almanya'nın, İstoçlu Germanya'nın son komünist prezidenti, Erich Honecker, komünizmanın son prezidenti, Berlin duvarının önünü diktirdi ve dedi ki, bu duvar daha 100 sene duracak. Ne oldu? Bir hafta geçmedi, bu duvarı yıkmaya başladı. Ve gerçekten Rab bunu gösteriyor. Ben kralları bindireceğim, indireceğim de. Ne zaman 1989'da komünizma yıkılmaya başladı, herkesin ağzı açık kaldı. Nasıl olabilir? Bu kadar güçlü diktatörler, bu kadar güçlü prezidentler, krallar diyelim bugünkü krallar nasıl bir günde yok oldu? Nasıl bir günde onlar sanki toz gibi süpürüldüler? Evet, şimdi istiyorum dikkatimizi daha fazla çevirelim bu heykelin üzerine. Kral Nebukadnezar görmüş olduğu bu heykelin dört parçası vardı. Ama bir tek heykeli, dört imparatorluk arka arka gelecek diyor. Ama bir sistemdir. Bir heykel ve bundan sonra bir taş vardı hatırlıyor musunuz? E şimdi bakalım bunlar ne demek oluyor. Dört metal var burada. Altın, gümüş, tunç yani bakır ve demir. Ve bunlar arka arkaya gelen dört tane krallık, imparatorluk demektir. İlginç bir şey, yeryüzünde başka büyük krallıklar vardı o anda. Yani Daniel bunu konuşurken, mesela Çin'de, Kitay'da, mesela India'da büyük imparatorluklar vardı. Ama Rab burada sadece Yahudilerin yani Yeruşalim'le ilgili bilgiler vermek istiyor. Tema Allah'ın halkı, İsrail yani kimin eline düşecek? Ve sadece onun için dört imparatorluk seçiyor, öbürlerine bakmıyor, hani uzakta olanlar. Ve bakarsayız burada altın, gümüş, bakır, demir. Mahallede bu metalların değeri çok iyi biliniyor değil mi? Herkes biliyor demir kaç para, herkes biliyor bakır kaç para, değil mi? Alüminyum kaç para bilmem ne. Çünkü eskiciler bunu topluyor ve satıyor. Bu dört metala bakarsak açık açık görüyoruz bu metallar gittikçe daha az kıymetli oluyor. Altın, gümüş, bakır, demir. Gittikçe onların değeri düşüyor. Ama aynı zamanda gittikçe daha sert oluyor. Değil mi? Demir bütün bu öbür metaldan daha serttir. Ve aynı bunun gibi bu bir benzetmedir. Bu bir simbolik bir anlam taşıyor burada. Yani bu dört imparatorluğun kralları, onların otoritesi, onların şanı gittikçe azalacak. Kral Nebukadnezar en şanlı imparator idi. En sonuna kadar azalıyor bu. Ama bu krallıkların kendileri daha uzun ömürlü olacak. Ve tarihe bakarsak bunu nasıl gerçekleştiğini tıpatıp göreceğiz. Evet, sanki bu imparatorlar birbirlerine düşmandılar, sanki birbirlerini yıkmak istiyorlar ama aslında buna hepsi bir tek sistemin parçaları. Okuduğumuz gibi diyor, bu kafa kimdir? Bu altından olan baş kimdir? Babil kralı. Nebukadnezar kendisi. Ama onun krallığı ne kadar da şanlı olsa bu sadece 70 sene sürdü. 70 sene sonra ki biz bunu Daniel kitabında bile okuyoruz. 70 sene sonra başka imparatorlar, başka bir halk onları yuttu, eline geçti. İkinci parça bu heykelin göğsü ve kolları diyor nasıl gümüşlenildi. Ve o da Daniel kitabında açıklıyor bu ne demek oluyor. Nasıl insanın iki tane kolu var. Rab diyor ki bunlar Medler ve Persler yani bugünkü İranlılar. Ve biz okuyoruz nasıl Daniel'in son kitabında onlar Babil İmparatorluğunu yendiler. Ama onların da ikinci parça, ikinci imparatorluk olan Medler ve Persler, onların da krallığı uzun sürmedi. Sadece 130 sene. Biraz daha uzun Babil'inkinden, o 70 seneydi. Ama değil çok fazla, 130 sene. Üçüncü diyor, üçüncü metal, yani bu heykelin kağını ve kalçaları bakırdan idi, tunçtan idi. Biz gene bunu 7. ve 8. bölüme bakarsayız anlıyoruz bunu. Bunlar konuşuyor Grekler için. Grekler için. Hepimiz var duyduğumuz Büyük İskender, Alexander Veliki, değil mi? O birkaç sene içinde India kadar bütün dünyaya ele geçirdi. Ve onun krallığı, onun imparatorluğu biraz daha 270 sene sürdü. Ama en sonunda onlar da düştü. Ve artık heykelin 4. metalına geçtiğimiz zaman o da iki şey yazıyor. Bu hem demir hem çömlek. Nasıl bir şey? Demir ise çok dayanıklı bir şey değil mi? Çelik diyelim. Ama çömlek çok çabuk bozuluyor. Bunlar diyor karışık. Bu heykelin ayakları, 4. imparatorluğun ayakları diyor hem güçlü hem güçsüz. Karışık bir materyaldan yapılmış. Ve şimdi bunu incelersek açık açık göreceğiz ki tabii ki bu 4. krallık hangisi? Greklerden sonra hangi imparatorluk geldi? Tabii ki bu olacak Romalılar. Romalılar. Ve bu okuduğumuz parçada yazıyor açık açık. Bu 4. imparatorluk, krallık çok farklı olacak. Bu Romalıların krallığı daha öncekilerine hiç benzemiyor. Hem daha çok sert olacak hem de daha uzun sürecek. 4. imparatorluk diyor korkunç bir şey. Demir her şeyi ezip kırıyor. Hiçbir şey onun önünde duramıyor. Ve bu konuşuyor Roma için. Evet. Ve diyor ki heykelin iki bacağı vardı. Sanki bu da bir ima ediyor, gösteriyor ki nasıl Romalı İmparatorluğun iki yarısı var idi. Onlar hiçbir zaman tam olarak kaynaşmadı. Yani Roma İmparatorluğun sol tarafında, yani batı tarafında o da Latince, Latinski konuşuluyordu. Doğu tarafında, bizim burada yaşadığımız bölgede daha fazla Grekçe konuşuluyordu. Sanki bu iki tane bacak var. Şimdi araştırıyoruz, bu Roma İmparatorluğu nerede bugün? Yok oldu sanki, öyle mi? Ama dikkatlice araştırırsayız öyle değil. Ve bunu şimdi göstermek istiyorum. Ve birçok komentatörler, birçok kişiler bunu açıklamaya çalışırken değişik değişik teoriler koyuyorlar. Ama araştırırsayız bu da çok ilginç bir şey düşüyor. Bu Roma İmparatorluğu bugüne kadar devam ediyor. Nasıl diyeceğiz? İsa Mesih'in zamanından sonra 476 senesinde bu Roma kasabası düştü. O da eski Germanlar geldi ve onu yıktılar. Kendi krallıklarını koydular. Ama bu zaman içinde başka bir Roma oldu. Konstantinopolis. Hani bugünkü İstanbul. Ondan sonra bu asıl Roma oldu. Bir kişi sorarsan Roma nerede? Diyecekler Ete, Konstantinopolis. Evet. Ama o da 1453 senesinde Türklere düştü. O da yok oldu. Ve bu zamanın içinde Roma'nın anlamı yeniden değişti. Başka bir Roma oluştu. Ve o zaman orta çağlarda, Sredno Vekove'de bir kişi sorarsaydın Roma nerede? O diyecek, tabii bizim papamız var. Papa, değil mi? Bu papa asıl Roma demekti. Yani Katolik Kilisesi'nin papalık sistemi bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı onlar kontrol eder. Ve sonra Amerika'yı ve bütün okyanusları onlar kontrol eder. Christopher Columbus, değil mi? Amerika çıkmak için kimden izin aldı? Papadan izin aldı. Biliyor musunuz? ve her bir şeyden yani onlar kontrol ederdiler bütün dünyayı. Yani Roma dersen nerede? Papaya gösterir. Ama onların da gücü azaldı. Ve sonra Alman ve Rus kralları dediler ki biz Roma'nın devamıyız. Moskova oldu 3. Roma. 150 sene kadar Roma'nın gücü o kadar açık değildi. Ve sanki anlaşıldı Roma yok olmuş. Ama 1953 senesinde, şimdi bu iyice yakın tarihe geldik. 1953 senesinde Roma'da, Rim kasabasında Avrupa topluluğunu Evropeski Soyuz kurdular. İlginç bir şey. Niçin Roma? Niçin yapmadılar Paris'te ya da Berlin'de ya da Amsterdam'da? Hayır. Altı devlet bir araya geldi ve o zaman Avrupa Birliği kurdular. Ve şimdi bugüne kadar 60 sene geçti. Görüyoruz nasıl bu kocaman tek bir devlet oldu. Bütün Avrupa birleşiyor. Bütün Avrupa tek bir devlet oluyor. Bulgaristan'ın kanunları bir hiçtir. Her şey Belgrad'da, Brüksel'de o da karar veriliyor. Tek bir devlet oldu. Yeni Roma aslında budur. Bugün sorarsan Roma nerede? Diyecekler Avrupa Birliği. Ama son hali daha da büyük olacak. Şimdi istiyorum kafamızı azıcık çalıştıralım. Sanmayın ki bu son durum. Sanmayın ki şimdi bu Avrupa Birliği hani hep böyle kalacak. Hayır. Bu Avrupa Birliği, Evropeski Soyuz sadece bir denemedir. Bir denemedir. Nasıl devletleri yok edesin? Nasıl devletleri önemsiz kılasın? Aynı biçimde Amerika'da, Afrika'da ve Asya'da şu anda Dakar'da devletler birleşiyor. Yani Avrupa Birliği'nin kopyasını yapıyorlar. Bütün kontinentlerde. Ve böylece 6 tane büyük soyuz, 6 tane büyük birlik kuracaklar ve son adım olarak, son stepen olarak tam bir tek dünya hükümeti kurulacak. Bunlar şimdi ben gibi komentatörün ya da ben gibi peygamberin fantaziyaları değildir. Bu açık söylenen bir plandır. Bu yapılıyor dakikada, bir teori değildir. Ve biz öylece görüyoruz bu dördüncü materyal olan demir. Demir çok uzun sürüyor. Hiç bozulmuyor. Aynı biçimde görüyoruz bu Roma İmparatorluğu bir biçimde bugüne kadar devam ediyor. O zaman çok kötü bir şey. Bir dünya hükümeti kuruldu mu, o istediğini yapacak. Bir diktatör çıktı mı, sen bir yerde saklayamazsın. Yok bir devlet desin, o devletin buraya kaçıyorum, saklama yok. Madem dünya hükümeti, nereye kaçacak? Şimdiye kadar baktıysak, bu Daniel'in açıklaması, Kral Nebukadnezar'ın rüyası, hiç güzel bir şey değil. Sadece savaş, sadece gözyaşları, sadece imanlılara baskı. Nerede iyi haber? Ama şimdi bir daha dikkatlice bakarsak senaryo bütün değişiyor. Diyor ki bir taş gördüm. Bir taş, bir kaya. O bir Balkan'dan çıktı. El değmeden bir taş ortaya çıktı. Şimdi görüyorsunuz piramitlerde ya da eski binalarda kocaman taşları görüyorsunuz. Bu taşlar nasıl meydana çıktı? Bir insan aldı demiri ve vurmaya başladı. Ve böylelikle taş oldu. Ama bu taş diyor farklı. Bu taş absolutno el değmeden, hiçbir insan uğraşmadan bu taş meydana geldi. Demek bu hiçbir insanın seçmediği, direkt Rab'den gelen bir kişi olacak. Ve bu taş diyor bütün heykeli kırdı. Toz duman yaptı, yok oldu. Nasıl bir rüzgar değil mi bu samanı üfürüyor, yok ediyor. Aynı biçimde bu heykel yok oldu. Ve diyor ki bu taş, bu heykel yok olduktan sonra kocaman bir Balkan oldu. Bir Balkan oldu. Büyüdü. Bütün dünyayı doldurdu. Evet. Bu nasıl oldu? Bu kimin için konuşuyor? Ve tabii ki İncil'i biraz bilen hemen anlayacak. İnsan eli değmeden kesilen taş kimdir? İsa için konuşuyor. Değil mi? İsa için konuşuyor. Nasıl bir bakireden doğdu? O da bile anlaşılıyor. İnsan eli değmeden ve o kendini ilan etmedi öbür imparatorlar gibi. Hayır. Yahya onun yolunu hazırladı. İnsan eli sanki hiç işi yok orada. Allah tarafından seçili bu iş için. Evet, İsa taş mıdır? Kutsal kitaba, İncil'e baktığımızda bunu görüyoruz. İsa kendisi ona mana bulanlara şöyle diyor. Siz kutsal kitapta hiç okumadınız mı ki ustaların bir kenara attıkları kaya, işte köşe taşı o oldu. Bu iş Rab'dendir. Ve gözümüzde şaşılacak bir şeydir. Kim o kayanın üzerine düşerse paramparça olacak ve o kaya bir adamın üzerine düştü mü onu ezip toz duman edecek. Evet. Rab İsa bu kayadır. Bu söz kendisi kullandı. Ben kayayım. Ben bu taşım. Daniel'in gördüğü bu olay İsa Mesih'te gerçekleşti. Ve diyor ki o kralların günlerinde, hangi kralların? 4. imparatorluğun, Romalıların imparatorluğunda, o zaman da diyor o kralların günlerinde Rab bir krallık kuracak. Yani bu da açık açık görüyoruz. Romalıların zamanında Mesih gelecek. Evet. Allah hükümeti gene eline alacak. O krallık kuracak. Evet, Daniel'e cevap budur. Daniel gözyaşlarla sordu. Rab senin krallığın nerede? Rab senin gücün nerede? Yani niçin izin verdin biz bu esir düşelim bu Babil devletine? Tahtından uzak, senin kasabandan uzak. Ama Rab cevap veriyor. 4. krallıkta ben hükümetimi kuracağım, krallığımı kuracağım. Evet. Ve imanla da öyle oldu. İsa Mesih'ten sonra görüyoruz bu nasıl gerçekleşti. 250 sene kadar imanlılar baskı gördü. 250 sene kadar imanlıları öldürdüler. Aslanların önüne attılar. Ama en sonunda imparatorlar bile onları, imanlıları yok edemediler. 297 senesinde İmparator Diyoklesian diyor ki, ey soluk renkli celili, sen beni yendin. Bakın, Roma'nın en büyük imparatoru dedi ki, İsa beni yendi. Kendi ağzından çıkan sitat budur. Ama şimdi istiyorum anlayalım Allah'ın krallığı nasıl. Ve burada birçok imanlılar yanlış şey düşünüyorlar. Birçok imanlılar bekliyor ki, nerede bizim krallığımız? Madem bizi baskı yapıyorlar, madem İsa daha gelmedi ve mecburiyetle krallıkları aydamıyor, krallık yok. Ama bu krallık farklı. Nasıl bu taş farklı ise, krallık da çok farklıdır. İsa hiç kimseyi öldürmeden, bu krallık hiç kimseyi öldürmeden demir gibi sert kocaman imparatorları yendi. Hiç kimseyi öldürmedi. Krallıkları saman gibi süpürecek, yok edecek. Evet. Ve İsa'nın ikinci gelişinde bu dünya krallıkları hepsi bir son bulacak. Allah'ın krallığı geldi mi yoksa gelecek mi? Hangisi? Hem Yahya, hem İsa, hem de apostolları her yerde haber yaydılar. Tövbe edin. Çünkü Allah'ın krallığı yakındı. Demedi 2000, 3000, 4000 sene sonra gelecek. Hayır, yakındı. Hem de aynı zamanda İsa bize buyruk veriyor. Dua edin, Allah'ın krallığı gelsin. Hangisi şimdi? Bir tarafta okuyoruz Matta 12:28'de. İsa şöyle diyor. Ama ben diyor, Allah'ın ruhu ile kötü ruhları kovarsam, bu Allah'ın krallığı üzerinize gelmiştir demektir. Demek İsa diyor ki, ben bu mucizeleri yaparken anlıyorsunuz, bu krallık zaten gelmiştir. Ve daha açıkçası söylüyor Luka 17'de ayet 20. Allah'ın krallığı öyle gelmez ki onu gözlerinden göresiniz. Hem de demeyecekler, bak buradadır ya da te orada. Çünkü işte Allah'ın krallığı aranızdadır. Aranızdadır. İsa diyor ki, benimle bu krallık zaten başlamıştır. Ve kim bende ise bu krallığın içindedir. Bu krallık öbür krallıkları gibi bir öncekini askerlerle yenmedi. İsa Mesih'in krallığı, Allah'ın krallığı asker kullanmadı. Müslüman arkadaşlarımız bunu anlamıyordu. Biz krallık için konuşurken düşünmüyoruz. İsa zaten Pilatus'un önünde ne dedi? Benim krallığım bu dünyadan değildir, farklıdır. Askerlerle yenmedi ama dayanmakla, acı çekmekle yendi. Evet, hiçbir zaman ben eminim, hiçbir zaman Allah kendi krallığına öyle kişileri koymayacak. Hani istemiyorlar o ya da aslında. Evet, seni kimse sormadı hangi vatandaşlık istiyorsun değil mi? Kimse sana sormadı. Doğarken ne mi, Endonezyalı mı olmak istiyorsun, Amerikalı mı olmak istiyorsun, Kitayız mı olmak istiyorsun? Kimse sormadı sana değil mi? Doğdun, sana öyle Bulgar pasaportunu verdi. Mecburiyet. Ama Allah'ın krallığında sadece istekli kişiler var. O kendi krallığını hiç kimseye zorla kabul ettirmeyecek. Hiçbir zaman. O düşmanlarını yenecek, yok edecek. Ama kimseye zorlamayacak. Ama o krallığı bilsin. Evet. Başka dersler, bizim için ne gibi dersler var. Birincisi, bu kaya diyor, büyük bir balkan oldu. Ve biz bunu Dakar'da görüyoruz. İsa Mesih ölürken kendini benzetirdi bir ekin tanesi. Dedi ki, o toprağa düşmese yapayalnız kalıyor. Ama düşerse, ölürse çok arkadaşları oluyor. Kalabalık oluyor. İsa Mesih tek bir tohum gibiydi, bir taneydi. Ama bugünlerde milyonlarca imanlı görüyoruz. Bu büyük dağ, Dakar'da bunun oluşmasını görüyoruz. Sen kendini bütün dünyanın kardeşlerle bir Lisede bilirsin. Biz çok kalabalıkız. Ve öbür tarafta görüyoruz, biz iki krallıkta yaşıyoruz. İki krallığın içinde yaşıyoruz. Hem bu dünyanın krallığın altında yaşıyoruz. Mecburuz burada yaşamaya. Ama aynı zamanda Allah'ın krallığında yaşıyoruz. Birincisinde gurbetçiyiz. Ama ikincisinde vatandaşız. Evet, şimdi sen kendi kendine sor. Hangi krallık senin için önemli? Hangi krallıkta sevinç var? Hangi krallığı hani sen yaşamak istiyorsun? Hangi krallıkta senin için yani senin kafan nerede? Bu da var bir çıta. Değil mi? Biz bu kadar uğraşıyoruz bu yeryüzünde bir takım şeyleri yapmaya. O kadar uğraşıyoruz bu yeryüzündeki şeyleri sanki yani tutmaya. Ama öyle bir sitat var. Bir imanlı öyle demiş. Kaybedemeyeceğin şeyleri kazanmak için zaten tutamayacağın şeyleri bırakırsan bu sersemlik değildir. Bir daha okuyacağım. Kaybedemeyeceğin şeyleri kazanmak için, sonsuz şeyleri kazanmak için zaten tutamayacağın şeyleri bırakırsan hani öldüğün zaman neyi tutacaksın, neyi götüreceksin? Bir şey değil mi? Bu sersemlik değildir. Kaybedemeyeceğin şeyler bu sonsuzluk, bu sonsuz krallık için konuşuyor. Daniel bunu gördü. Bu krallığın sonu olmayacak diyor. Eğer bunun için uğraşırsan her şeye değer. Ve zaten tutamayacağın şeyler bu yeryüzündeki şeylerdir. Onlardan vazgeçersen bu krallıkta yaşamak için diyor hiç bu sersemlik değildir. Rabb sizinle olsun.